Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Kitap kulübümüzde Ağustos ayında 20. buluşmamızda Profesör Steve Peterson'ın Şempanze Paradoksu, Özgüven, Başarı ve Mutluluk için Zihin Yönetimi adlı kitabını konuştuk. Bu bölümde katılımcılarınızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum her zaman olduğu gibi. Profesör Peters bir psikiyatrist ama sporla çok iç içe. Hem kendisi sporcu hem de çeşitli dallarda sporculara ve takımlara danışmanlık yapıyor. Kitap aslında beynin çalışma prensibine çok yeni bir açılım getirmiyor. Bilimsel bir iddiadan ziyade hikayeleştirerek, metaforik bir şekilde açıklıyor. Beynimizin içinde, mücadele içinde olan iki ana yapıdan bahsediyor. Birine insan, diğerine şempanze adını veriyor. Bütün hatıraların, öğrenmelerin, deneyimlerin kaydedildiği bir de bilgisayar var. İnsanın ve şempanzenin başvurduğu bir kaynak olarak yer alıyor. Bu üçlü yapı farklı şekillerde hep karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Platon'dan beri, Eflatun'dan beri onun ifadesiyle akıl ve ruh üç kısımdan oluşuyor. Mantıklı düşünce, tutku, bizim duygu diye adlandırdığımız ve iştah. Bu da yemek veya cinsellik için. Üyelerimizden Betül Hanım ve Mutlu Bey de biraz transaksiyonel analizi çağrıştırmış onlara. Bu üçlü yapı orada da biliyorsunuz yetişkin, ebeveyn, çocuk hallerimiz var. Ben de Kahneman'ın sistem 1 ve sistem 2'sini düşünmüştüm. Yani beynin işleyişi konusunda yeterince okumalarınız olduysa bu kitap biraz tekrar veya hafif gelebilir. Ama yine de içinde faydalı taktikler ve egzersizler bulabilirsiniz. Bu bölümde de söz alanlar sırasıyla Yavuz Abut, Ajan Acar Şahin, Hatice Ergüven Doydum, Cem Çağatay Karaali, Müge İrfanoğlu, Yasemin Parlak Demir, Halim Küçük Pehlivan, Mutlu Pek Saygılı, Betül Emre ve İsrafil Coşkun. Şimdi sizi üyelerimize baş başa bırakıyorum.
Steve Peters aslında ilginç bir insan. Ben de biraz araştırdım. Özellikle bu spor koçluğu bağlamında Liverpool'u da çalıştırmış bir dönem. Hatta işte bu popüler oyuncuların Steven Gerrard olsun, Lampard olsun kendisi hakkında çok olumlu yorumları var. Matematik eğitimi almış ve hani birçok çalışmasında bunların aslında meyvesini yediğini söyleyebiliriz. Kullandığı zihin modeli biraz bana basit geldi. Basit bir dille anlatılmış. Seviye olarak daha geniş kitlelere ulaşılması için yapılmış olabilir. Yani aslında biraz kitap kurtları için basit bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biraz repetitive output, yani tekrarlayan çıktı. Bunu bilgisayar mühendisliği dilinde kodlama yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. Hani sanki böyle geçmiş müktesebatın biraz farklı bir yorumlanması, özellikle beyin hakkında. Hatta bununla ilgili şöyle de bir notum vardı. Böyle iş yerlerinde bazı doküman değişikliklerini hatırlayalım. Bazılarımızın böyle başına gelmiştir. Özellikle kaliteyle haşır neşir olanların çok başlarına geldiklerini düşünüyorum. İşte bir takım iş talimatları, yönergeler, spreadsheetler, Excel veya Word dokümanları vardır. Günün birinde yeni bir yönetici gelir. Daha önce hazırlanan bu dokümanların başlığını, içindeki özneleri veya titrilerini değiştirir. Biraz daha iyi ise, iyi niyetliyse kendi yorumunu katar. Burada da zihin ve beyin arayüzündeki bazı kavramların sadece isimlerinin değiştirilerek, örneğin mesela limbik ilkel beyine bir şempanze ismi verilerek aslında tekrarlı bir şey yapıyoruz, okuma yapıyoruz. Aşina olduğumuz bir talimat var. Bilimsel altyapının kaynakları çok verilmemiş. Kaynakça bölümü yoktu bende. Okuduğum nüsha, orijinal nüshaydı. Yani kaynakçası yoktu. Yani nereden alınmış bu çalışmalar? Dolayısıyla hani kitabın ismi böyle zihin yönetimi gibi iddialı bir isimden ziyade daha çok böyle tavır, tutum, davranış yönetimi olsaymış bence daha iyi olabilirdi. Yani zihin yönetimi, mind management dediğiniz zaman böyle çok iddialı şeyler bekliyorsunuz. Kitap gereğinden fazla uzun. Dediğim gibi kendini çok sık tekrar ediyor. Yani böyle 300 küsür sayfadan ziyade 100-150 sayfalık rafine bir bilgi iyi olabilir. Zaten quick tips'lerden oluşuyor. Böyle çok Yani kendi içerisinde kurgusal hikayeler çok kısa, örnekler çok kısa. Çok kısa tutulmuş bir bilgi dağarcığı var. Yani belki bu örneklerin genişletildiği bir uygulama kitabı olabilir. Bu Atomic Habits'te olduğu gibi belki bir internet sitesi olabilir. Oradaki örnekler çoğaltılabilir. Çünkü birbirine benzeyen konular ve örneklemeler sürekli tekrar ediyor. İrade kavramı ilginç bir şekilde çok farklı bir şekilde ele alınmış. Yani iradeyi çok devre dışı bırakıyor. Yani irade kavramını çok önemsemiyor. Daha doğrusu ön plana çıkmasını istemiyor. Yani bir kol güreşine benzetiyor aslında iradeyle bu şempanzenin, ilkel beynin arasındaki savaşı. Ve 5 kat güçlü bir şempanzenin bu savaştan mutlaka galiple çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla hani özellikle bu irade terbiyesi gibi kitaplardan öğrendiğimiz basit anlamda veya marshmallow deneylerinden öğrendiğimiz basit yöntemlerin sanki burada çok fazla işe yaramayacağını, hani farklı bir bakış açısıyla bunları burada okumamız gerektiğini söylüyor. Verilen örneklerde dikkatimi çeken bir şey var. Şempanze sanki bizi böyle en çok trafikte yakalıyor. Eminim kitabı okuyanlar bundan sonraki ilk trafik kavgasında gerek yaya olurken gerek şoför koltuğundayken bu kitabı hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. Yani en çarpıcı örnekler böyle trafikte verdiği örneklerdi. Yani o şempanzenin zıplaması tabiri böyle tam oturuyor idi. Çok sevdim o örnekleri. Son olarak hayatı kolaylaştıracak mantralarımız olmalı. Eğer bu mantralara inanıyor isek, yani bu şempanzeyi terbiye edebiliriz, yenebiliriz. Nedir bu mantralar? Hayat adil değildir. Güzel bir örnek veriyor. Kale direkleri hareket eder. Bizde de bunu oyunun ortasında kural değiştirmek olarak söyleriz Türkiye'de. Yani bunları eğer özümsersek yani çok fazla reaksiyon göstermeyiz ve şempanzemizle mutlu mesut yaşayabiliriz. Son olarak Matrix'ten bir örnek vereyim. İçgüdülerimizi reddetmek bizi insan yapan özümüzü reddetmektir.
Genel olaraktan baktığımda ben kitabı aslında sevdim. Genel çoğunlukla. Ama dediğiniz gibi gezegenlerde benim de biraz aklım karıştı. Onları bir süre sonra unutacağımı eminim. Ama genel olaraktan hoşuma gitti. Dili basit, sade, herkesin anlayabileceği, yani akademik olmayan kişilerin de anlayabileceği bir kitap. Ben notları da yazmıştım. Beni en çok şaşırtan bölümlerden bir tanesi iradeyle ilgili, sizin de bahsettiğiniz gibi. Şempanze irade gücüyle kontrol etmeye çalışmak hiçbir işe yaramaz. Bu daha önce üzerine düşünmediğim bir şeydi. Okuduğum kitaplarda da farklı farklı bilgiler vardı. Ben bazı konularda irademin kuvvetli olduğunu düşünüyordum. Bazılarının yetersiz olduğunu düşünüyordum. Şimdi birazcık daha nedenlerini anlamaya başladım. Hatta kitaptaki bazı uygulamaları da test etmeye başladım. Bir kısmını ilerledim diyebilirim. O bana enteresan geldi. İradenin hiçbir işe yaramayacağını söylemesi. Benim en beğendiğim cümle de genel olaraktan da hayat felsefesi olaraktan da kullandığım, bu bir seçimdir ve her seçim bir sonuç doğurur. Kendi dünyamızı nasıl hareket edeceğimizi ancak siz karar verebilirsiniz. Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsanız olaylara farklı bakmalısınız. Bu benim genel olaraktan çok beğendiğim bir bakış açısıdır. Burada da gene kitapta da beğendim. En beğendiğim şeylerden bir tanesi o. Kitap önerisi olaraktan videoları da olabilir. Joe Dispenza'nın kitapları, 3 tane kitabı var. Bir tanesini yazdım ben. Kendiniz olma alışkanlığı kırmak. Kendisinin video ve eğitimleri de var. Onları da tavsiye ederim. Ayrıca Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabı da var. Benzer bir şeyleri kitapta gördüm. Benzer bir şeyi Doğan Cüceloğlu'nun eğitim videolarında da önceden görmüştüm. Şöyle bir şeyden bahsediyordum. Gün sonunda kendi başımıza sakince kalıp bugün hangi duyguları yaşadım? Ben bu hangi olay oldu, hangi duyguları yaşadım, neden bunları yaşadım, neler beni tetikledi? Bu kitapta da benzer şeyleri gördüm. Olaylar neydi? Onları tekrar yaşayıp duygularımızı ve bunu tetikleyen şeyleri anlamaktan bahsederdi Doğan Cüceloğlu. Onu gördüm. Film önerisi olarak Umudunu Kaybetmeye yazdım. Bu birçok kişi izlemiş olabilir. YouTube linki olaraktan da İbrahim, psikiyatrist İbrahim Bilge'nin YouTube linkini koydum. Onda da gerçekten faydalı bilgiler var.
Ben de herkes gibi açıkçası biraz kitabı çok tekrarlı buldum. Yani güzeldi işte, ne bileyim, o kadar akademik değildi, kolay okunuyordu. Bir de yaz döneminde böyle kolay okunan kitaplar gerçekten iyi oluyor. Yazın ben biraz daha böyle roman, hikaye falan okumayı daha çok seviyorum. Çok fazla odaklanamıyorum. Hani dışarıdaki etkinlikler daha cezbedici oluyor açıkçası. Onun için sevdim. Hani çok yormadı. Ama çok tekrardı. Daha özet olabilirdi. Ben de hani benzer işte limbik beyin, şempanze vesaire gibi tanımları hani ne bileyim gereksiz buldum. Birazcık da kendi hani metodolojisini yaratmaya çalıştığını düşünüyorum açıkçası yazarın. Hani ama böyle hani görsellerin olması, onları böyle görsellerle de özetleyen tablolar yapması hoşuma gitti. En sondaki özetler de güzeldi. Hani belki sadece onları okuyarak bile zaten ana fikri alabilirdik. Belki şeyler fazla olabilirdi. Bu hani vaka çalışmaları daha çok örnek, hani yaşanmış olaylar, hikayeler kısa kısaydı ama onlar hani daha çok olduğu zaman genel olarak hani ben şahsen böyle biraz daha hikayeli öğrenmeye daha yatkınım. Daha çok aklımda kalıyor daha doğrusu vaka ve olayların kurgusu. Onlar belki fazla olabilirdi. Yine böyle burada da hani işte bizim kendi işte şempanzemizi yönetmemiz, alışkanlıklar vesaire, işte özgüven, onlarda yine alışkanlıkların önemi, kolaylaştırmanın öneminden bahsediyor. Bu da hani diğer okuduğum kitaplarla da aslında benzeşiyor. En çok sevdiğim şey de aslında şeydi, hayatları her zaman onu söylerim. Herkes seçimlerinin sonucunu yaşar. Seçimlerimiz neyse, tercihlerimiz neyse o yönde oluyor. Evet, mutluluk da bir seçimdir. Hani hangi yerde olmak istediğimiz aslında bizim seçimlerimiz, bizim kararlarımızda. Burada da hani aslında hem iradenin bizde olmadığını söylerken seçimlerimize de vurgu yapıyor. Sanki orada biraz çelişmiş gibi de geldi. Ama hani ben seçimlerin aslında gerçekten bizim hayatımızın yön verdiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla iradenin de bizde olduğunu düşünüyorum. Hani İşte şempanze bizden 5 kat güçlü ya da işte bilgisayar 15 kat mıydı, tam hatırlamıyorum, daha fazlayı hani çok fazla kabul etmiyorum. Evet, etkiliyor, özellikle kriz ve duygusal kararlarımızda çok etkili oluyor, haklı. Ama yine de biz hani düşünen varlıklar olarak seçimlerimiz ve kararlarımızdan ibaretiz.
Ben kitabı gerçekten beğendim. Yani özellikle İlk sayfalar, ilk 150 sayfa çok akıcıydı ve bence çevirisi de gayet iyiydi. Hani diğer kitaplarla karşılaştırdığımızda. Aslında bu trafik konusunu Yavuz Hocam'ın dediği gibi ben de çok düşündüm. Yani trafikte gerçekten ne kadar çok şempanzemiz ortaya çıkıyor toplum olarak bence. Yani ki ben de birkaç sene öncesine kadar böyle... İşte emniyet şeridinden geçenlere yol vermemeye çalışan veya işte onları gerçekten düzeltebileceğimi düşünüp hareketler yapardım. Ve sonra farkında olmadan onu kontrol ettiğimi anladım kitabı okuyunca. Yani şu anda böyle önümdeki arabayla 30 metre mesafede falan gidiyorum. Bayağı böyle bir deve gibi süre derler ya, biraz böyle o moda geçtim. Onu fark ettim kitapta aslında. Ben çocuklarla ilişkilerde faydası olabileceğini düşünüyorum. Onunla ilgili bazı şeyleri uygulamayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şimdiki hani özellikle ergenlik ve öncesi yaştaki çocuklarla ilişki kurmak, onları hani bizle çok alakasız bir nesil oldukları için çok bambaşka yöntemler denemek gerekiyor. O yüzden belki burada faydası olabilir diye düşünüyorum. Onu uygulamayı planlıyorum. Belki kitapta onunla ilgili biraz daha fazla örnek ve tavsiye olabilirdi diye düşündüm. Hani çocuklarla olan ilişkilerle alakalı. Pamuk Prenses örneği benim çok hoşuma gitti. 134. sayfadaki. Burada işte özellikle kadınlarda daha yaygındır diye anlatmış. İşte mağdur olma zihniyeti. İşte ben kendi kararlarımdan sorumlu değilim. Hayat çok zor, hani devamlı bir şeyle uğraşıyorum vesaire gibi bir psikolojiye girmiş olarak anlatmış. O gerçekten hoşuma gitti. İnsan şempanze arasındaki işte insan kanıt arar ve sonuca gider. Şempanze ise sonuca vardıktan sonra o sonucu destekleyecek kanıtları arar. Farkı bence çok önemli ki biz bunu bence hayatımızda çoğu kez yapıyoruz. Bu yanlışa düşüyoruz. Yani bir genel bir şeye varıp ondan sonra kendimizi tatmin etmek için bazı kanıtlar arıyoruz bence. Onu dikkat çekmek istedim. Bu Ben de Yeri Tiryakiliği diye bir kitap birkaç kez daha ben önermiştim Kadir Özer'in. Onu da forma yazdım aslında. Orada da bence çok fazla ortak ve ortak örnekler de var. O kitabı tekrar okumayı düşünüyorum. Ben gerçekten çok iyi bir kitap. Son olarak da en sevdiğim cümle de 215. sayfadan hemen hemen bütün durumlar ancak siz olmalarına izin verirseniz duygusal olarak stresli olurlar diyor. Bence bu çok çok doğru. Yani iş hayatı veya bireysel hayatta da çok fazla karşılaştığımız bir durum. En son onu paylaşmak istedim.
Şeyle başlamak istiyorum esasında bu Hatice'nin bahsettiği esas ön yargılar esasında orada konuşan. Ben de bu kitabı okuduğumda bu işte ön yargıların oluşması, otomatik pilotlar birkaç ay önce okudum. Tanrılar Okulu diye bir kitap var. Belki okuyanınız vardı. Orada bir kavramla tanışmıştım. Mea culpa diye. Esas insan kendi gerçekliğini şekillendirir. Tabii orada daha farklı bir perspektiften bakıyordu ama orada hani bakış açımız, esas ön yargılarımız ya da bir olayı nasıl görmek istiyorsanız çevremizdeki gerçekliği de bir şekilde onu o şekilde algılayarak ona şekil veriyoruz. Bir şekilde belki çok yakın zamanda okumuş olmam sebebiyle buradaki anlatılan esasında o işte otomatik pilotlar, şeyler hepsi çok bağlantılı geldi bana. Yani onlar da esasında bizim beynimizin içinde kurguladığımız yapılar. Biz o perspektiften bir şekilde hani kendi gerçekliğimizi esasında kendi bakış açımızla şekillendiriyoruz diye düşünüyorum. Hani farklı perspektiflerden esasında aynı şeyi söylüyormuş hissi yarattı bende. O açıdan hani şey çok denk geldi hani şeyi. Genel olarak kitap ilgili olarak da ben uzunca bir aradan sonra bir kitabın İngilizce kopyasını çok ucuza buldum. Yani hani bu kadar kitap fiyatları konuşulurken ben ikinci elde hatta çok motive olmuştum. O süper. Hani Türkçesinden hatta sonra yazışmalardan takip ettim. Türkçesine yakın bir fiyat aldım. Orijinali de çok çok okuması kolay bir kitap. Yani benim uzun zamandır okuduğum en kolay metinlerden biriydi. Hakikaten böyle hani hiç zorlanmadan çok rahatlıkla takip edilecek bir şeydi. Ama hani içerik olarak baktığımda hani bana katma değer olarak ne kattığında çoğu çok bildiğimiz hani daha önce de okuduğumuz kitaplarda muhtemelen sizin de daha önce konuştuğunuz içeriklerde konulardı. Benim en çok hoşuma giden kısım kendine güvenle ilgili kısımdı. Yani orada kendine güvenmeyi, kendine güveni nasıl oluşturabilirsinle ilgili getirdiği bakış açıları hani değişik bir perspektif sunması açısından bana yeni ve farklı geldi. Hani o bölümü hatta dönüp bir kere daha okudum hani böyle bir şey yapmak adına. Ama onun dışında hani genel olarak baktığımızda bence hani muhtemelen konuşmuşsunuzdur siz de baş kısımda. Bildiğimiz esasında hani birçok yazarın bu dönemde konuştuğumuz konuları farklı bir paketle esasında farklı bir ambalajla sunulmuş bir haliydi. Yine de hani şey kolay okunabilmesi açısından yaz aylarına güzel çok uygun bir kitaptı.
Şimdi ben genel itibariyle kitabı başarılı buldum. Sebebi de şu, şimdi herkes akademik dile, herkes beynin akademik ya da Latince kısımlarını çok iyi anlayamayabiliyor. Kitap bu yönüyle bunu çok basite indirmiş ve çok hani akademik literatürden uzak insanların bile anlayabileceği bir modelde sunmaya çalışmış. Bu yönüyle ben başarılı buldum. Bu bir. İkincisi yani bireyin beynindeki yanlış davranış modellerini Gremlin ve Goblinlerle anlatmış olması bireyin kendisini sorgulamasına bir katkı sağlıyor. Bu yönüyle de ben yani yakın körlüğünden bireyi uzaklaştırabilecek bir durum olduğunu, yani bu tanımlamanın bireyin kendisini yaklaştırabildiğini gördüm. Bu da çok değerli bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bir de özellikle neden şempanze, yani bu ilkelliği tanımlamak için mi şempanze sorusu benim çok aklımı kurcaladı. Yani buna ilkelliği tanımlamak için şempanzenin dışında abartıyorum, başka bir hayvan modeli koyabilir miydi, koyamaz mıydı gibi böyle kitabı okurken hep bu aklımın içinde dolaştı çoğu yerde. Bir diğer şey şu, bu yurt dışında bununla ilgili atölyelerin olduğunu gördüm. Ve chipmanagement.com diye bir site var ve bu site içinde bu atölye çalışmaları yapıyor, eğitimcilere yapıyor, çocuklara yapıyor bu atölye çalışmalarını. Ve bu da ben artı bu zihin modeli içinde başka ek kitaplar, bunun üzerine yazdığı ek kitaplar, özellikle Ormanda Geçen Bir Yol mu? Ormanda Geçen Bir Yol diye ek bir pratik kitabının olduğunu yine orada öğrendim. Ama Türkçe çevirisi yok ama İngilizce olarak bu kaynak var. Burada benim en çok hoşuma giden bu gerekmek Gremlin'in üzerinde durmuş olması. Meliler malılar, yani meli malıların insan hayatını ne kadar ele geçirdiğiyle alakalı tespit kısmı çok değerliydi. Yani meli malı kime göre öyle olmalı, kime göre böyle olmamalı durumu. Bunu ebilmekle değiştirmek çok değerlidir diyor. Yani bu da hani biz düşünce hatalarını konuşuyoruz zaman zaman hastalarımızla. Yani ağrıyı çözümlerken, ağrıyla mücadele ederken, düşünce hatalarından bahsederken en büyük düşünce hatalarından birinde bu meli malı olduğunu hep vurguluyoruz biz. Bu gerekmekten ziyade ebilmek yerine konulması çok değerli. Bunu artı hani ben çok beğendiğim yer olarak ifade ediyorum. Bir diğer şöyle bir katkı, hani gruptaki bütün arkadaşlarımıza da küçük bir metodoloji belirtmek istiyorum. Şimdi bizi savaş ve kaç modunda tutan otonom sinir sistemimiz. Otonom sinir sistemimizi nervus vagus innervi diyor. Nervus vagus beyinden başlayıp ta bağırsaklara kadar giden bir sinir. Bu sinir özellikle bu duygu durum değişikliğine bizi şempanze modunda aktive olan bir ya sinir durumu. Şimdi savaş ya da kaç modundan kendimizi nasıl şey yapacağımız ilgili çok basit küçük bir uygulama izin verirseniz tabii Mete Hocam.
Burada Yasemin Hoca bize kısa bir egzersiz yaptırdı ancak podcast'te bu anlaşılır olmayacaktı. Bu egzersizin bir videosunu bulup ben paylaşmıştım hafta içinde LinkedIn'de. Notlarda da linkini bulabilirsiniz. Video İngilizce ama zaten hareketler önemli. Ayrıca altyazıyı auto-translate yapabilirsiniz. Artık gayet başarılı sonuç veriyor.
Hızlıca nervus vagus'un sağlıklı sosyal engagement moduna alma çalışması. Yani biz öfkelendiğimizde şempanzemiz aktive olduğunda nervus vagus'u vagal break egzersizlerinden bir tanesi. Bu nervus vagus'u hızlıca inhib edip nervus vagus'u ventral dala alıyoruz. Dorsal dal bizim savaş kaç don modumuzken ventral dal bizim sosyal engagement modu. Gevşediğimiz, rahatladığımız bir mod. Aslında insan tarafımızı aktive ettiğimiz bir mod. Bu yönüyle bu basit bir egzersiz. Bir diğer şey nefes. Hızlıca karın nefesi yapmak. Hani bunu böyle trafikte yapalım mı? Yapamayız tabii ki. Bu kadar uzun süreye de sahip olamayız ama bunun için yapabileceğimiz en önemli şey hızlıca karın diyafram nefesi yapmak da hemen nervus vagus dorsal daldan ventral dalı alır ve direkt insani tarafınızı, sosyal engagement tarafınızı aktive eder. Ben de böyle küçük bir hani bunun sonucu olarak küçük bir katkı yapmak istedim.
Şimdi ben kitabı okurken bir ay falan sürdü. Sonlarına anca geldim. Ara ara böyle yoğun bir trafik içerisindeydim ama şöyle oldu. Kullanabildim bazı yerleri. Şempanzemi fark etmemi sağladı. İlk kez bir kitabı iyi ki bu kadar uzun sürede okudum dedim. Çünkü arada egzersizleri yaptım. Tam böyle futbolculara göre yazılmış. Hakikaten öyle çok derine girmiyor. Basit basit örneklerle anlatıyor. O yüzden kullanımı almak da kolay oldu. Hakikaten şempanze oranımı azaltmam gerektiğini fark ettim. İşte trafik, değişik aptallıklara karşı verdiğim tepkiler filan bir sürü şeyi gördüm. Ama en çok işime yarayan kısmı karşı tarafla bir tartışma içerisindeyken karşı tarafın şempanzesine de hitap edin. İlk önce onu duyurun sonra insan tarafına masaya oturtun gibi o kısmı kullanabilme fırsatı oldu. Kitap benim hoşuma gitti. Hakikaten pratik bir şey oldu. Diğerleri hep biraz daha hayata dokunmuyor veya daha derin üzerinde çalışma vakti gerektiriyor. Benim o kadar vaktim olmadığından bu benim daha kullanışlı bir ürün oldu benim için. Şeyi fark ettim burada. Bizim uzak doğu felsefesinde yin yang vardır işte iyi ve kötü. İçindeki iyiyi besle, kötüyü besle. Aslında bunu çok görselleştirmiş, basitleştirmiş ve onları fark etmemizi sağlamış. Başka bir metotla getirmiş, önümüze koymuş. Ben hoşlandım. İyi ki okumuşuz.
Ben kitabı keyifle okudum. Birçok şeyi arkadaşların paylaştığı gibi farklı kaynaklardan duymuştuk. Ama buradaki şempanze metaforuyla başlayan işte gezegenler, gremlinler, goblinler derken biraz akıcılık ve hani işi basite indirgeyerek anlatma tarafını bence başarılı şekilde yapmış. Şempanzenin özellikle herkesin iletişimde bulunduğumuz herkesin hem insan hem şempanzesiyle iletişimde olduğumuzu anlamak benim için fark yarattı. Hani bunu bilmiyor muyduk? Yani belki biliyorduk ama hani bu kitabın anlatılış şekliyle, gelişiyle, girişiyle, gelişmesiyle baktığında evet hani şimdi insanlarla iletişime yani kitabı okuduğumdan beri bakarken ha, evet şu an şempanzesinde hani daha kendi şempanzemi belki eğitmekte mesafe almam gerekiyor. Karşıdakinin şempanzesini eğitmekten ziyade şempanzesinden konuştuğunu fark edip tepkilerimi düşürmeye çalışıyorum. Ne kadar başarılıyım? Zaman içerisinde gelişir. Ben biraz da psikolojideki TEA'da yetişkin ebeveyn, yetişkin çocuk üçlemesinin hani sanki yetişkin çocuk ilişkisini biraz daha farklı anlatmış gibi geldi bana. Hani TEA'dan esintiler gördüm kendi adıma. Sonuçta hani bunların hepsini temele benzer. Herkes kendince üst üsleyerek farklı bir şekle getiriyor. Türkçeleştirilmesinde de emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Çünkü hani yabancı kitapların tercümelerinde çok ciddi anlam kaymaları oluyor. Anlamakta zorlanabildiğimiz ya da zihinde tümleşmeyen noktaları çok yaşıyorum. O yüzden de hani yabancı kitap seçildiğinde böyle şey oluyorum. Ya inşallah iyidir gibi oluyorum. Ama tabii klasikleşmiş ya da bu tarzda gelişimi sağlayan şeyleri okumak keyifli.
Ben de kitabı biraz önceden okumuştum. O yüzden hani böyle hatırladığım kadarıyla kendime tuttuğum notları biraz derleyerek bir de ne konuşulmadı gibisine bir özet yapmak istiyorum. Burada aslında şey kelimelerin gücünden bahsediyordu. Benim o kısım çok hoşuma gitmişti. Hani hep kelimelerimizi yumuşatmamızdan, kendi iç konuşmamızda da dahi. Mesela şundan nefret ediyorum değil ama pek hoşlanmıyorum, haz etmiyorum. Çünkü böyle güçlü söylemler karşımızdaki kişinin şempanzesini de tetikliyor ve onda da bir duygu uyandırdığı için de hem kendi içimizde hem de başkasının şempanzesine de iyi davranmak adına aslında bu benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü bazen sinir anında büyük büyük konuşup kendimizi de köpürtebiliyoruz fark etmeden aslında. Hani içsel konuşmalarda da ayrıyetten önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şey çok hoşuma gitti benim. İyi iletişimciler karşındaki insanın insanını çıkartmaya çalışır. Hani şempanzesini değil de insanına yönelik sorular sorar, insanını çıkartır diye. O da çok hoştu. Ben de aslında transaksiyonel analize biraz benzettim. Oradaki ebeveyn çocuk ilişkisini. Onun biraz daha hikayeleştirilmiş versiyonunu düşünmüştüm. Yani ben de bana da onu çağrıştırmıştı. Şey egzersiz benim çok hoşuma gitti. Şempanzemiz devreye girdiğinde onu bir gazını almak dedim ben ona kendi lügatımda. Ya onu bir serbest bırakalım, bir salalım, o bir egzersizini yapsın, koşsun, gitsin, bir sakinlesin diye. Ben de orada aslında morning page diye sabah uyanınca genelde 20 dakika, 3 sayfa kadar hiç durmadan yazı yazılıyor. Bir morning page diye bir nasıl desem ritüel diyelim buna. Her sabah. Sonra onu bununla kafamda bir özdeşleştirdim. Hani bu acaba o içimizdeki duygusal boşalmaya da iyi gelebilir mi? Sabahtan kendimizi bir sakinleştirmek, içimizde bağlantıda olmak adına. Şey çok hoşuma gitmişti. Dediğim gibi biraz not not ilerliyorum ama. Kendi ikizinizi yaratıp aslında kendinize öyle bir tavsiye verin. Çünkü hem kendinize dışarıdan bakıyorsunuz. Hem de aynı zamanda en iyi siz kendinizi tanıyorsunuz. O en iyi tavsiyeler yine karşınızda kendinizden geliyor gibi bir hoşuma gitti o örnekleme. Kitapla ilgili aslında bir de şey çok hoşuma gitti. Hani böyle bizim hedef belirlemeyi sevme yapımızdan. Yani büyük olmasına gerek yok. Bugün arkadaşımla buluşacağım. Bugünün hedefi bu. Bugün şunu yapacağım. Hani ona belki bir tik atmak, bir hedefe doğru gitmek hoş olabilir diyordu. Ve de benim kitap için aslında şöyle bir şey notum var yani kendi adıma. Bazı yerlerde çok cevap alamadım. Biraz havada kaldı yani. Çok böyle derine inemedi konu. Hani merhemini bulamadım gibi. Bahsediyor ama tam çözüm alamadım gibi. Bir de en büyük soru işareti şurada oldu. Yani şempanzenin aslında ben bir yandan da böyle içgüdülerimizi, içimizdeki çocuğu ya da yeri gelince o işte hırsı, enerjiyi, coşkuyu da barındırdığını düşünüyorum. Belki ani tepkiler olabilir. Yani doğru bilmiyor olabilirim biyolojik olarak. Ama bana bu kadar insan mantığıyla, bu kadar rasyonel bir şekilde de yaşamak ne kadar heyecanlı olur, ne kadar beni tatmin ederdi bilemedim ki içgüdülerimiz mesela bazen doğru çıkıyor. Hani dinlemeyi reddediyoruz rasyonel olmadığı için ama onu biliyoruz. Ya da bazen gerçekten çocuksu bir şey geliyor, o şempanzemiz belki oynuyor bilmiyorum. Yani ben hep agresyon olarak görmedim o şempanzeyi. Bazı yerlerde de daha olumlu, doğal şeyler olarak gördüm. Orada da biraz kopmuş gibi geldi ama bu benim kendi yorumum. Böyle de olmayabilir. Teşekkür ederim.
Çok kısa bir ekleme yapacağım.
Tabii.
Genel olarak bütün yorumlara katılıyorum ben de. Şeyi düşündüm. Şempanze aslında yazar kötü bir ne diyelim? Kötü bir sınıflandırma olarak önümüze koymuyor aslında. Şempanzeyi biraz daha duygu yoğun parçamız olarak isimlendiriyor ve kötüdür demiyor. Onun ayrımını çok net koymuş. Sadece şeyi düşündürdü bana. Yani onu hala düşünüyorum. Bizim gibi biraz daha doğu bloğu ülkelerde, daha duygu yoğun yaşayan ülkelerde acaba bu şempanzenin de avantajlarını kullanacağımız modeller olabilir mi? Bunları düşündüm. Hatta hala da düşünüyorum. Yani bir kitapta bir bölümde vardı. Şempanze burada aslında bırakın kontrolü ele alsın diyordu. Şimdi hatırlayamadım. Bir bakmam lazım notlara tekrar. Ve hani Türkiye'de de biz duygusal bir toplumuz. Acaba burada bu kitabın öğretileri yani insana dönmek ne kadar toplum içindeki yaşamımızda bizi artı kazandıracak. Tabii ki mantıklı olmak, mantıklı bir birey olmak hepimizin arzusu. Ama hani şey vardır ya, trafik örneğinden çok bahsettik. İstanbul'da trafik kurallarını %100 uyarsanız kesin kaza yaparsınız. Onu da herkes biliyor. Bazen şempanzenin de kontrolü ele geçirmesine sanki izin vermek gerekecek gibi hissediyorum.
Ya çok özür dilerim. Şimdi neden paradoks, şempanze paradoksu? Yani ne onunla ne de onsuz. Yani ben paradoks konmasının ana sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani şempanzesiz yaşam yok. Ama şempanze tek başına kaldığında da sağlıklı bir yere doğru evrilemeyebiliyor. O yüzden paradoks bundan dolayı paradoks. Ne onunla ne de onsuz. Yani diye ben bu katkıyı yapmak istedim işin açık tarafı.
Bunu başka şeylerde de konuştuk. İşte ne bileyim akışta falan da konuştuk diye hatırlıyorum. Yani doğu toplumlarının hakikaten aslında bu manevi gücü kullanma, daha iyi kullanma geleneği var. Batı toplumları meditasyonu bilmem neye, onlar neredeyse hani artık öncülük yapıyorlar falan gibi. Halbuki bu doğudan gelen bir şey. İsrafil'le o açıdan katılıyorum. Yani ama tabii yani maneviyat ve duygu tam aynı şey mi onu da bilmiyorum. Şöyle şeyler de var işte ama yani bir yandan da hakikaten empatik olmak çok değerli, çok güzel. Fakat hani bugün geldiğimiz noktada doğu toplumları bunu ne kadar kullanıyorlar o da tartışılır bence. Yani bizim evet yani Mevlana var, geçmişimizde yani örnek aldığımız yani dilde çok hoşgörü ve şeyimiz var ama pratikte pek de o kalmamış gibi görünüyor bir yandan da. O da ayrı bir şey açıkçası. Çok yani bunu günlerce konuşuruz yani.
Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.